Kurban Yasası. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır. Leviller 17. bölüm 11. ayet.
İlk ailenin tarihi Yaratılış kitabının 4. bölümünde kayıtlıdır. Adem ve Havva'nın pastoral Adem bahçesinden dışarı atıldıkları zaman tüm insan soyunun da dışarı atıldığını ilk kez bu bölümde öğreniriz. Adem ve Havva'nın soyundan gelen herkes düşmanın kontrolü altında olan lanetlenmiş bir dünyaya doğacaklar ve bu dünyada yetiştirileceklerdi.
İlk doğan günahkar.
Adem karısı Havva ile yattı, Havva hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımı ile bir oğul dünyaya getirdim dedi. Yaratılış 4:1. Kain, elde etmek, kazanmak anlamına gelir. İlk çocuk doğumunun acısı ve hayreti içinde Havva, Rab'den bir oğul kazandım dedi. Hatta belki de Kain'in Tanrı tarafından onları günahın ölümcül sonuçlarından kurtarmak için gönderilecek olan, vaat edilen kurtarıcı olduğunu bile düşünmüş olabilir. Havva, vaat edilen kurtarıcının Rab'den geleceğine inanmakta haklıydı. Aynı zamanda Mesih'in bir kadından doğacağına inanmakta da haklıydı. Ama eğer kocasının soyunun vaat edilen kurtarıcı olabileceğini düşündüyse, bu düşüncesinde yanılmıştı. Adem ve Havva, çok geçmeden ilk doğan sevgili küçük oğullarının yaratılıştan günahlı bir doğaya sahip olduğunu farkına vardılar. Kain, doğal olarak günah işledi. Aynı şeytanın ve anne babasının yapmış olduğu gibi gururu ve kendi iradesini sergiledi. Kain, vaat edilen kurtarıcı değildi. Yalnızca kurtarılmaya ihtiyacı olan başka bir günahkardı. İkinci oğulları dünyaya gelene kadar Adem ve Havva, insanın konumu ile ilgili daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olmuşlardı. Havva, daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Yaratılış 4:2. Adem ve Havva ikinci oğullarına boş şey ya da hiçbir şey anlamına gelen Habil adını koydular. Günahsız doğru bir çocuk üretebilmelerine imkan yoktu. Günahkarların vaat edilen kurtarıcısı Adem'in günahlı soyundan gelemezdi. Adem ve Havva'nın birlikte üretebilecekleri çocuklar ancak kendileri gibi günahkar olabilirdi. Eğer onları günahın cezasından kurtarmak için doğru bir insan gerekiyorsa, bu kişi Rab'den gelmek zorundaydı. Yaratılış kitabının 1. bölümünde öğrenmiş olduğumuz gibi, ilk erkek ve kadın Tanrı'nın suretinde ve benzerliğinde yaratıldılar. Bu, insanı hayrete düşüren ayrıcalık, doğru seçimler yapmak gibi ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getiriyordu. Tanrı'nın, Adem, Havva ve onların soyları için isteği, yaratıcılarının kutsal ve sevecen doğalarını yansıtmalarıydı. Ama yine de Adem ve Havva, yaratıcılarına, sahiplerine itaatsizlik etmeyi seçtikleri zaman onun benzeyişini yansıtamaz oldular. Günaha düştükleri anda Tanrı merkezli olmaktan çıkıp ben merkezli oldular ve aynı kendilerine benzeyen çocuklar dünyaya getirdiler. Adem'in kendi suretinde kendisine benzer oğulları ve kızları oldu. Yaratılış 5:3. Wolof özdeyişini hatırlayalım. Sıçrayarak giden ceylanlar tünel kazarak yuva yapan bir soy doğurmazlar. Günahlı anne babalar da doğru kişilerden oluşan bir soy dünyaya getirmezler. Kutsal yazılar şöyle der. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Romalılar 5:12.
Günahkarların tapınması.
Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rab'be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Yaratılış 4:2-4. Kain bir çiftçi, Habil ise bir çoban oldu. Çevrelerinde ve içlerinde günahın etkileri bulunmasına rağmen hala Tanrı'nın yaratılışının görkemiyle kuşatılıyorlardı ve onun sevecen sağlayışlarıyla destekleniyorlardı. Hem Kain hem de Habil günahkardılar. Ama Tanrı onları sevdi ve onların kendisini tanımalarını ve ona tapınarak yaklaşmalarını istedi. Ancak Tanrı'nın bu isteğinin gerçekleşmesi için Kain ve Habil'in günah sorunlarına bir çözüm getirilmesi gerekiyordu. Tanrı kutsaldır ve ona tapınanların ruhta ve gerçekte tapınmaları gerekir. Yuhanna 4:24. Anne babaları bir zamanlar yaratıcıları ile yakın ilişkinin tadını çıkarmış kişiler olarak Çocuklarına çok iyi öğretiş vermişlerdi. Kain de Habil de günahın Tanrı'yı gücendirdiğini anladılar. Onlar da anne babaları gibi Tanrı'nın huzurundan dışarıda bırakılmışlardı. Eğer Tanrı ile bir ilişkiye sahip olacaklarsa, bu ilişkinin Tanrı'nın kurallarına göre sağlanması gerekiyordu. İyi haber şuydu. Tanrı, Kain ve Habil için bir yol açmıştı. Eğer Tanrı'ya güvenirlerse ve onun bina ettiği bir yol aracılığıyla ona yaklaşırlarsa, günahlarının örtülmesi mümkün olabilecekti. Gelin öyküye tekrar kulak verelim. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab, Habil'i ve sunusunu kabul etti, Kain ile sunusunu ise reddetti. Yaratılış 4:3-5. Anlatımı iyi olan her öyküde olduğu gibi, öykünün ayrıntılarının hepsi bir kerede verilmemiştir. Öykü, yalnızca Kain ve Habil'in ne yaptıklarını anlatır. Yaptıklarını neden yaptıkları kutsal yazıların bir başka bölümünde açıklanır. Her iki genç adam da tek gerçek Tanrı'ya tapınmak istediler. Her ikisi de Rab'be bir sunu getirdi. Kain çaba göstererek yetiştirmiş olduğu meyve ve sebzelerinden en iyilerini seçerek Rab'bin huzuruna getirdi. Habil ise masum ve lekesiz bir kuzu getirdi ve onu öldürdü. Sonra taştan ya da topraktan yaptığı basit bir sunak üzerinde bu kuzunun bedenini yaktı. Dışarıdan bakıldığında Habil'in kanlı sunusu dehşete düşürecek kadar vahşiydi. Kain'in toprağın ürünlerinden oluşan sunusu ise göze güzel görünüyordu ve çekiciydi. Ama kutsal yazılar şu bildirde bulunurlar. Rab, Habil'i ve sunusunu kabul etti ama Kain ile sunusunu reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı. Yaratılış 4:4-5. Tanrı, Habil'in sunusunu neden kabul etti ve Kain'in sunusunu neden reddetti? Habil, Tanrı'nın planına güvendi. Kain ise güvenmedi.
Habil'in imanı ve kuzu.
Kutsal yazılar bize Habil'in Tanrı'ya iman ile geldiğini söylerler ve Tanrı'nın Kain'e ve Habil'e neyi talep ettiğini bildirdiğini belirtirler. Tanrı'nın planına inanan Habil'in, Tanrı'ya, Tanrı'nın planına inanmayan Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. Habil, imanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. İbraniler 11:4-6. Tanrı'yı hoşnut eden iman, Tanrı'nın planına inanan ve bu plana boyun eğen imandır. Adem ve Havva ilk kez günah işledikleri zaman, Tanrı, onların günah sorunlarına çözüm sağlamak için çabalarını ya da iyi işlerini reddetti. Tanrı, onların çabaları yerine ilk hayvan kurbanını kesti ve günah ve utançlarından örtülmeleri için deriden giysiler sağladı. Tanrı, bazı masum hayvanları öldürmekle onlara şunu öğretiyordu. Günahın ücreti ölümdür ama Tanrı'nın armağanı sonsuz yaşamdır. Romalılar 6:23. Habil Tanrı'ya iman ile yaklaştı. İlk doğan kuzularından sağlıklı bir tanesini alçak gönüllülükle ve itaat ile Tanrı'ya sundu. Habil'in elini kuzunun başına koyduğunu ve Rab'be sessizce teşekkür ettiğini gözlerinizin önüne getirin. Habil, ölüm cezasını hak etmiş olmasına rağmen Tanrı, sunulan kuzunun kanını günahın cezası için verilen geçici bir ödeme olarak kabul edecekti. Habil daha sonra bıçağı alır ve narin yaratığın boğazını uzunlamasına keser ve kuzuya yaşam veren kan dışarı akarken kanın nabız atışlarını izler. Habil kuzuyu öldürmekle Tanrı'nın kutsal doğasına ve günah ve ölüm yasasına duyduğu saygıyı göstermiş oldu. Habil Tanrı'nın planına güvendiği için onun günahlarını bağışladı ve onu doğru ilan etti. Habil günahın cezasından özgür kılındı. Çünkü günahın cezası kuzunun üzerine yüklendi. Habil'in kurbanı bir gün dünyanın günahını ortadan kaldıracak olan Tanrı'nın vaat ettiği mükemmel kurbanı sembolize ediyor ve aynı zamanda bu kurbana da işaret ediyordu. Tanrı işte bu nedenle Habil'e ve sunusuna saygı duydu.
Kain'in işleri ve din.
Gelelim Kain'in sunusuna. Kain ne kadar da dindar bir genç adamdı. Alın teriyle çalışarak ürettiği meyvelerden ve sebzelerden hayran olunacak bir düzenleme hazırladı ve Tanrı'nın önüne getirdi. Ama Tanrı, Kain'i ve sunusunu reddetti. Kain'in yaptığı hata sahte bir tanrıya tapınmak değildi. Yaptığı yanlış tek gerçek tanrıya sahte bir tapınma sunmaktı. Kain, yaratıcısına imanla yaklaşmak yerine kendi düşünceleri ve çabalarıyla yaklaştı. Tanrı, Kain'in anne babasının kendi düşüncelerine göre hareket ederek incir yapraklarıyla örtülmelerini kabul etmemişti ve şimdi de aynı şekilde Kain'in kendi anlayışına dayanan ürün sunusunu da kabul etmeyecekti. Bazı kişiler bu konu üzerinde tartışmaya girerek şu düşünceyi ileri sürerler. Ama Kain elinde olanı getirdi. Tanrı, Kain'in elinde olanı istemedi. Kain'in ona güvenmesini ve ona bir ölüm cezası, bir kuzunun kanı temelinde tapınmasını istedi. Kain'in belki bir kuzusu yoktu ama Habil'in kuzularından biriyle kendi meyvelerini ve sebzelerini takas edebilirdi. Ya da Rabbe, Habil'in kuzusunun kanının dökülmüş olduğu sunakta alçak gönüllülükle yaklaşabilirdi. Ama Kain, böyle bir şey yapmayacak kadar gururluydu. Tanrı'ya kendi elinin işleriyle tapınmayı tercih etti. Tanrı, işte bu nedenle Kain'e ve sunusuna saygı göstermedi.
Günah borcu.
Rab neden bu kadar kategorik ya da kesin davrandı? Habil'in kesilen kuzusunu neden kabul etti? Ve Kain'in taze meyvelerini ve sebzelerini neden reddetti? Tanrı'nın Kain'in sunusunu reddetmesinin nedeni basitti. Günahın cezası insan çabası değil, ölümdü. Tanrı'nın Adem'e önceden bildirmiş olduğu günah ve ölüm yasası değişmemişti. Tanrı'nın yasalarını ihlal edenlerin hepsi yalnızca ölümle ödenebilecek bir borcun altına girmişlerdi. Evrenin adil yargıcı, yasalarına karşı hareket edildiği zaman bedelin ölümden daha az bir ceza ile ödenmesine izin veremezdi. İçtenlik, insan çabası ya da iyi işler, miktarları ne olursa olsun günah borcunu iptal edemezler. Bu konuyla ilgili şöyle bir örnek verelim. Büyük bankalardan birinin bana birkaç milyon dolar borç verdiğini düşünün. Bu büyük miktardaki parayla hikmetli bir yatırım yapmak yerine parayı boş yere harcayıp çarçur ediyorum ve borçlarımın taahhütlerini yerine getirmiyorum. Polis evime geliyor ve beni tutukluyor. Mahkemeye çıkarıldığımda yargıca şunları söylüyorum. Borcum olan milyonlarca doları ömrüm boyunca ödeyecek güce sahip olamam. Ama bu borcumu silmek için bir planım var. Yapmayı tasarladığım şey şu. Borcumu parayla geri ödemek yerine yapacağım iyi işlerle ödeyeceğim. Bankanın müdürüne her gün bir tabak pilav getireceğim. Her hafta bir gün bir öğün yemek yemeyecek ve bu yiyecekle yoksul birini doyuracağım. Aynı zamanda günde birkaç kez borcumun utancından temizlenmek için törensel bir şekilde yıkanacağım. Borcum bitene kadar tüm bu iyi işleri yapmayı sürdüreceğim. Yargıç bir para borcunun böyle mantıksız bir düzenlemenin uygulanması aracılığıyla ödenmesini kabul edecek midir? Asla. Tüm yeryüzünün yargıcı da bir günah borcunun dua, oruç ve iyi işlerle ödenmesini kabul etmeyecektir. Günah borcunun ödenmesi için yalnızca tek bir yol vardır. Günah borcu ölüm. Tanrı'dan sonsuza kadar ayrı kalmak ile ödenmek zorundadır. Çaresiz günahkarların asla ödün vermeyen bu günah ve ölüm yasasından kurtarılmaları için bir yol mevcut mudur? Tanrı'ya şükürler olsun ki böyle bir yol mevcuttur.
Kurban yasası.
Ben kağıt oyunları oynamam ama bazı kartların diğer kartlar önünde koz olarak kullanıldıklarını bilirim. Bu kartlar bir kartın belirlenmiş olan değerine uygun olarak daha az değer taşıyan kartlardan üstündürler ve bu kartlar karşısında her zaman kazanırlar. Eski antlaşmadaki Daniel ve Ester adlı kitaplar yasalar koyan eski krallardan söz ederler. Bu yasalar Medler ve Perslerin değişmez yasası uyarınca imzalanır ve değiştirilemezler. Daniel 6:8. Eğer bir kral belirli bir yasayı alt etmek isterse bu yasayı iptal etmek yerine daha güçlü bir yasa çıkartırdı. O zaman bir önceki yasa daha güçlü olan yeni yasa tarafından değersiz kılınmış olurdu. Benzer şekilde başlangıçtan beri Tanrı'nın günah ve ölüm yasasını alt etmek konusundaki adil çözümü günah sunusu yasası Leviller 6:25 ya da aynı zamanda esenlik kurbanı yasası Leviller 7:11 olarak adlandırılan daha güçlü bir yasayı devreye sokmak oldu. Yasalarının hepsini destekleyen Tanrı, yasal geçerliliğini halen sürdüren günah ve ölüm yasasını değersiz kılmak için esenlik kurbanı yasasını çıkarttı. Esenlik kurbanı yasası hem suçlu günahkarlara merhamet sundu hem de aynı zamanda günaha karşı adaleti sağladı. Bu konuyu tekrar gözden geçirmek isterseniz, Tanrı'nın merhamet ve adaleti neden mükemmel bir denge içinde korunması gerektiği hakkında 13. bölüme bakınız. Kanı akıtılan kurban yasası, Tanrı'ya günahkârı cezalandırmadan günaha cezalandırması için bir yol sağladı. Tanrı, bunun nasıl mümkün olabileceğini şöyle açıklar. Canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Çünkü kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır. Levililer 17-11. Bu yasa üç temel ilkeden oluşuyordu.
1. Kan yaşam sağlar.
Tanrı, canlılara yaşam veren kandır dedi. Modern bilim, kutsal yazıların binlerce yıldan beri duyurduklarını onaylar. Bir yaratığın canı kanındadır. Sağlıklı kan, yaşamın sağlanması ve saf olmayan kirliliklerin temizlenmesi için gerekli olan tüm elementleri taşır. Kan değerlidir. İnsanlar ve hayvanlar, kanları olmadığı takdirde ölüden farksızdırlar.
2. Günah ölüm talep eder.
Tanrı aynı zamanda, kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır da dedi. Kefaret sözcüğü İbranice'deki kapar sözcüğünden gelir ve anlamı örtmek, iptal etmek, temizlemek, bağışlamak ve barışmaktır. Günahkarlar yalnızca dökülen kan aracılığıyla temizlenebilir ve adil yaratıcılarıyla barışabilirlerdi. Günahın cezası ölüm olduğu için Tanrı kabul edilebilir bir kurbanın kanını, ceza olarak kaybedilmiş yaşam, insanın günahının bir ödemesi ve örtüsü olarak kabul edeceğini söylüyordu.
Yerine geçmek.
Esenlik kurbanı yasasının temel ilkesi tek bir sözcükle özetlenebilir. Yerine geçmek. Masum bir hayvan suçlu günahkarın yerine geçerek ölecekti. Mesih'in gelişinden önceki kuşaklarda Rab, Adem'in soyuna bir kuzu, bir koyun, bir keçi ya da bir boğa gibi uygun bir hayvanın dökülmüş kanını günahkarın kurban sunusu sayarak geçici olarak kabul edeceğini bildirdi. Bir güvercin ya da kumru dahi sunulabilirdi. Kişiler ne kadar zengin ya da yoksul, iyi ya da kötü olurlarsa olsunlar, hepsi Tanrı'ya günahlarının farkında olarak ve Tanrı'nın dökülen kurban kanı sayesinde onlara bağışlama ihsan edeceğine inanarak yaklaşmak zorundaydılar. Hüküm giymiş yaratığın suçsuz ve lekesiz olması gerekiyordu. Hiçbir hastalığı, kırık kemiği, bedeninde herhangi bir kesik ya da çizik olmamalıydı. Kanı dökülecek kurbanın sembolik bir şekilde mükemmel olması şarttı. Kurbanı sunan günahkar elini hayvanın başına koymalı ve onu keserek öldürmeliydi. Bu bir günah sunusudur. Hayvanın yağı daha sonra sunağın üzerinde yakılırdı. Ve Tanrı böyle bir sununun ne için yarar sağlayacağı konusunda ne dedi? Kişinin günahı bağışlanacaktır. Leviller 4:23-26. Elini kurbanın başına koyan kişi, bu davranışıyla günahının kusursuz yaratığa geçeceğini sembolize ederdi. Böylece günah taşıyıcısı, günahkarın yerine geçerek ölürdü. Bu yerine geçme ilkesinin temelinde, günah cezalandırılır ve günahkar bağışlanırdı. Günahın yol açtığı ölüm cezasını, suçlu erkek ya da kadın yerine masum hayvan, mükemmel kurban üzerine alırdı. Esenlik kurbanı sunusu, günahkarlara, Tanrı'nın kutsal olduğunu ve kan dökülmeksizin bir ölüm cezası, bağışlanma olmayacağını, günahın cezasını uzaklaştırılması öğretti. İbraniler 9:22. Tanrı, bir hayvanın kurban edilmesi aracılığıyla günah karşısındaki adaletini yerine getiriyor ve kendisine güvenen günahkarlara merhametini gösteriyordu. Tanrı, bu yol ile kendisine gelecek olan herkesi bereketlemeyi vaat etti. Tanrı, aynı gün eski dönemdeki halkına 10 buyruğu verdi ve onlara kendisi tarafından kabul edilmelerini sağlayacak olan tek yolun bir sunakta takdim edilecek kanı dökülmüş bir kurban aracılığıyla ona yaklaşmak olduğunu bildirdi. Benim için toprak bir sunak yapacaksınız. Yakmalık ve esenlik sunularınızı onun üzerinde sunacaksınız. Adımı anımsattığım her yere gelip sizi kutsayacağım. Mısır'dan çıkış 20-24. Bu günaha karşılık kan sağlayışının temel amacı, vaat edilen kurtarıcı gelinceye kadar geçecek olan zaman içinde, Tanrı'nın günaha karşı olan adil gazabının gösterilmesiydi. Mesih'in amacı, esenlik kurbanı yasasının gerçek anlamını yerine getirmek olacaktı. Tanrı'nın değer anlayışına göre tek bir insanın yaşamı bütün dünyadaki tüm hayvanların değerinden çok daha fazla değerliydi. Hayvanlar Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmadılar. Hayvanların canları sonsuz değildir. Sonuç olarak hayvan kanı, insanın günah borcunun iptal edilmesi için neyin gerekli olduğunu yalnızca sembolize edebilirdi. Habil'in kesilen kuzusu, eski antlaşmada yazılı olan sayısız hayvan kurbanları arasında ilk kaydedilmiş olanıdır. Eski antlaşma öykülerinde, imanların Tanrı'ya tapınmak için masum ve lekesiz hayvanların dökülen kanlarıyla geldiklerini görürüz. Bu hayvan kurbanlarından söz eden sayısız öyküler arasında yer alan bir tanesi, diğerlerinden farklı olarak öne çıkmaktadır.